Number One Star programından herkese merhabalar. Beklenen konuğumuz geldi. Mustafa Ceceli şu anda stüdyomuzda Ömrüm isimli bir şarkıyla yeniden listeleri alt üst etti son zamanlarda ve gerçekten de hem duygusal hem romantik, aynı zamanda da müzik kalitesi de yüksek bir şarkı. Ve son zamanlarda da listeleri dediğim gibi bu şarkıyla alt üst ederek bir muhteşem geri dönüş yaptı Mustafa Ceceli. Şu anda stüdyomuzda hoş geldin Mustafa.
Nasılsın Kadir, iyi misin?
Sağ ol Mustafa.
Özlemişiz seni.
Çok, ben de.
Vallahi yıllara meydan okuyorsun sen de, çaktırma yani.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben seni bir gördüm imajı. Allah, Mustafa'dan bir şey geliyor dedim. Yenilenmiş Mustafa dedim.
Öyle yenilendik ya, çok şükür çok iyiyiz. Her şey yolunda. Evet. Güzel gidiyor. Ömrüm radyodaydı, şimdi ben radyodayım.
Evet.
Gayet iyiyiz.
Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi tabii bu şarkıyı dinleyince önce Samsun Bey'e bir mesaj attım. Adam geri döndü. Çünkü ben senin hani böyle damar şarkılarını sevdiğim için... bu kariyerinin başlangıcından itibaren her şarkında ilmek ilmek yanında olduğum için ondan sonra ve zaman zaman da açıp o şarkıları hep dinlediğim için geçenlerde de bir evde anlattım sana, böyle bir dinleti yaptım, Mustafa Ceceli dinletisi, millet ağladı hüngür hüngür herkes.
Evet, en kibar tabiriyle ağladılar.
Gerçekten ondan sonra evet söyleyene söylüyorum işte, bir Allah vergisi yeteneği var, sesi var, bilmem nesi var filan diye. Ondan sonra ve böyle kulaklarını güzel bir şekilde çınlatıyoruz. Bu şarkıyı da görünce böyle dört elle sarılmak istedim. Dedim ki tamam, işte karanfil, unutamam, limon çiçekleri vesaire, hatırla o dönemleri. Aynı heyecanı limon çiçeklerindeki gibi sana da mesaj attım. Dedim ki efsane bir şarkı ve biz yeniden bir araya gelip bir program yapmamız lazım dedim.
Vallahi çok iyi oldu. 17 sene geçmiş. Şimdi şöyle bir saydım. 2007 Kasım. Tabii neredeyse 17 sene unutamamın üzerinden. O günleri hatırlıyorsun. Ürkek, korkak. Klip çekerken gözünü açamayan.
Çok böyle.
Çok enteresandı. Güzel günlerdi. Şimdi klibi de Murat abi çekti yine. Murat Küçük çekti.
Aa.
Hatta dedi ki sana dedi tam olarak bir dejavu yaşatayım. Unutamamı çektiğimiz stüdyoda çekti şarkının klibini. Çok dedi ki burayı hatırladın mı? Dedim çok iyi hatırlıyorum. Bana o zaman sormuştu çünkü senin hani şarkı söylerken mikrofon elinde mi durur, standte mi durur? Bilmiyorum, ilk defa söyleyeceğim. Bir tecrübem yok demiştim. Oradan başlayan olağanüstü bir serüven diyelim açıkçası.
Evet.
Bugünlere kadar geldi.
2007 idi değil mi?
2007 doğru. Doğru, 2007.
2007 o yazda limon çiçekleriydi.
2000 galiba. Yok 9. 2008'de karanfil, 2009 yazında limon çiçekleri. Ha. Zaten 2009'un sonunda da Kasım 20'de de ilk albüm gelmişti.
2007'nin ama yani o unutamamın demosu geldiğinde ben dinlediğimde Mustafa Ceceli, Sezen Aksu'nun klavyesi başında olan, ondan sonra Sezen Aksu'nun bir parçası ve asla Mustafa Ceceli şarkı söyler filan, öyle akıllarda bir öyle bir şey yok. Bir kere yani Sezen Hanım'dan dolayı yanına yanaşılmıyor yani.
Ben dahil kimse hayal kurmamıştı bu konuyla ilgili, başta ben olmak üzere.
Ben dedim ki ya bu adam kim dedim, bu sese aşık ol, bu nasıl bir şey diyorlar ki, bunu buna mı okutturalım. Ya bu kim diyorum diyorlar. Ya onu boş ver. Ya bu kim diyorum, bunu boş ver. Ya Hacı diyorlar. Tamam Hacı kim? Abi anlamadım. Yani bunu bu şekilde çıkaralım ve patlatalım diyorum ben dedim yani. Ondan sonra hatırlıyorum bir gece birde beni aradı Samsun Bey. Dedi ki işte yani bunu yine konuşuyoruz ama bilmeyenler de var. Sezen Hanım'dan izin aldık fakat dedi şarkı patlamazsa seni patlatacağız. Eyvah dedim. Bir günde patlayacak şarkı dedim. Bir haftada patladı.
Nitekim öyle de oldu.
Evet.
Benim için yepyeni bir serüven oldu. Ben de tabii Sezen Hanım'a o zaman sormuştum. Sezen Hanım şarkıyı istiyorlar ama şarkıcısıyla birlikte istiyorlar dedi. Ben dedim bu şarkıyı başka birisi söyleyecek, ben de aranjesini yapacağım. Hayalim bu kadar dedim. Dedi ki sen kendin karar ver dedi. Dedim olmaz. Yani siz söyleyin. Sen dedi kararı ver. Bu dedi başka bir yolculuk. Ve bunun üzerine biz de yola çıktık.
Sezen Hanım hiç o dönem ya işte Mustafa söylemesen daha iyi olur. Sen
hiç işte, tam tersi.
Demedi mi?
Tam tersi.
Destekledi.
Yani zaten bu şarkıyı 3-4 kişi denemişti. Yani olmadı. Benden gizli altyapısını alıp bile okuttular insanlara yani. Ondan sonra bir gece niyeyse benimkini koymaya karar verdiler.
Evet.
Ondan sonra ben tabii her şeye hakim olduğum için sessiz sakin beklemiştim. Çünkü bir şarkının bir kaderi vardır.
Evet.
Bir şarkının bir sesi vardır sadece. Evet. Hani şu denir ya, ya bu şarkıyı falanca okusaydı keşke. İnanın aynı etki olmaz.
Olmaz.
Benim de tabii bir beklenti içerisinde olmadan söylememin getirdiği bir şey vardı. Mesela o şarkı çok tiz bir şarkı.
Çok.
Çünkü ben o şarkıyı Sezen Hanım'ın tonundan söyledim. Yani o gelip o tondan şarkıyı söyler diye. Ve tek seferde okudum şarkıyı.
Ciddi misin?
Ve sonunda bir yeri düzeltmem gerekiyordu. Belki 10 defa denedik, olmadı. Yani stüdyonun içine mum yaktık, sabah denedik, gece denedik, uyanıp denedik. Olmadı yani. Her türlü ambiyans denendi. Ben de öyle bir dedim ki ben de galiba o kumaş yok ya.
Hatada da öyle oldu.
Evet.
Hatanın
peşi peşine.
Hatanın da demosu çok iyiydi.
Peşi peşine böyle zaman geçti. Tabii çok günümüze baktığımızda üzerinden 17 sene ve yüzlerce diyeceğim gerçekten. Geçen bir saydım da 126 evet. tane mi ne şarkı yapmışız yani bu süre içerisinde. Bunlar proje albümleri var. Ben kendim 6-7 tane albüm yaptım. Her birinde bir de o zaman şey böyle 12 şarkı, 14 şarkı Allah ne verdiyse. Ama 2017'den itibaren zaten albüm olayını yavaşlatmıştık. İlk defa geçen sene bir albüm yaptım. Yine çok da gönüllü değildim albüm yapmaya. Çünkü tek tek şarkılar daha iyi. Eskime süresi de aynı. Yani hepsinin kaderi aynı. 1-1,5 ayda bitiyor ömrü. Ama sonrasında tabii ki kalıyor. Şimdi bu ara çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımın şarkıları tekrardan böyle o raflardan iniyor. Özellikle Bengü'nün şarkıları bu ara sosyal medyada uçuyor. Aşırı mutluyum ondan dolayı
evet,
da.
Evet.
Velhasıl bugüne kadar geldik.
Yani işte baktığımızda arada müthiş denemelerin oldu. Güncel işte şeyi de müzik piyasasını da takip ettin. Buraya da gireceğiz birazdan ama öncesinde şu imaj. Biliyorsun herkes imajını konuşuyor. Mustafa Ceceli
saçlar değişti falan filan.
Saçlar değişti ondan sonra.
Ektirdik bakıyor. Abi ektirdik. Şunun altını çizelim bir.
Fakat ben sana bir şey söyleyeyim. Yani saçları gür olunca insanların hemen böyle bir fokuslanıyor insanlar. Acaba bunun saçında bir şey mi var? Ekme mi kaynak mı bilmem ne mi filan diye. Zaman zaman böyle benim saçımla ilgili de spekülasyonlar yapıyorlar. Bir bakalım diyorlar saçımı çekiyorlar filan böyle. Aa işte gerçekmiş saçı falan diye. Gerçek benim saçım da gerçek sevgili seyirciler. Kendi saçlarım yani. Dolayısıyla hani insanın saçının gür olması ya da güzel olması kötü bir şey değil. İlla kaynak ya da ne bileyim işte ekme veya yapıştırma filan olmak zorunda değil. Ama kim nasıl tercih ediyorsa öyle olabilir ama benimki gerçek. Kendi saçlarım. Allah vergisi çok şükür. Hani böyle bir buraya da vuralım. Allah nazardan saklasın diyelim. Evet Mustafa'cığım.
Abicim mukadderat diye bir şey var. Yani şimdi tamam mı? Yani kimisinde olur, kimisinde olmaz.
Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Beyefendi beni her gördüğünde o saçlar ne diyor? En son dedim başkanım saçlar.
Nazar değdireceksiniz.
Saçlarla ilgili bir problem var. Allah aşkına. Baktım Mustafa Bey'in, Ali Bey'in tepesi açılmış. İnsanlar eyvah. Saça çok takıntılıymış demek ki.
Yo saç önemli bir şey yani makyaj gibi bir şey. Erkekte 3-5 tane fonksiyon olduğu için kendi bakımlarıyla ilgili. Ya tabii imajı birazcık değiştirdim. Zaten dönem dönem yapıyorduk böyle şeyler. Hı hı. Ama bu sefer biraz daha iddialı bir çalışma oldu. Unutamıyorum diye bir şarkı yapmıştık. Orada ben 15. günüydü klip çektim. Yani saç ektirip 15 günde bir insan niye klip çeker? Yani neyine güvendin yani? Bu nasıl bir cesaret? Ama hani hem imaj değişikliği hem bu yeni klipte de bir de yazın çok kilo almıştım. Biraz da zayıfladım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.
Evet. Bir dönem çok düet yaptın.
Evet.
O kadar çok düet yaptın ki, o kadar iyi işbirlikleri yaptın ki. Ve aynı zamanda işte trap altyapılarla müthiş işler başardın. Tam o popüler olduğu dönemlerde tabiri caizse kaymağını yedin.
Teşekkür ederim.
Peki ne getirdi ne götürdü? Hem konser anlamında hem gelir anlamında hem de dijitaldeki o
durumu izah edeyim. Şimdi bir kere dönüşüme direnmemek lazım. Hani biz bunu Sezen Hanım'dan öğrendik. Onun parolası yenidir. Her zaman yeni olacaksın, yenileyeceksin. Hiçbir şeye karşı direnmeyeceksin. Bir kere çağ değişti. Şu an CD basıyor muyuz? Basmıyoruz. Kaset çıkartıyor muyuz? Çıkartmıyoruz. Albüm yapıyor muyuz? Nadiren. Şimdi bu dijital dönüşüme biz ayak uyduruyoruz değil mi? Ve radyolar hayatımızda sonsuza kadar da kalacaklar. Bununla beraber geri kalan tüm mecralarla ilgili biz zaten değişime ayak uydurmak zorundaydık. Buna müzik de dahil. Yani baktığımız zaman 70'lerdeki teknolojiyi, 70'lerdeki sesleri kullanmıyoruz değil mi? Ve bu kendini artık çok hızlı yenilemeye başladı. Dijital çağın avantajları var, dezavantajları var. En büyük avantajı insanların seslerini daha çabuk duyurabilmeleri. Önceden un kapanı plakçılar çarşısına gidip bağlamasını, gitarını, bir şeyini alıp bir prodüktörün kapısında yatması gerekiyordu. Bir fırsat bulacak da hani öyleymiş ya koridorlarda çalarlarmış hani beni birisi keşfetsin diye. Şimdi artık sosyal mecralarda viral olmak denilen yani virüs gibi yayılmak tabir ettiğimiz bir durum gelişti. Bu da yeni arkadaşlarımıza kapıyı sonuna kadar açtı. İyi ki de açtı. Yani örneğin trap altyapılı çok popüler olan bir şarkı söyleyelim. Mesela Rain Man Derdim Olsun. Hani bunun ilk örneklerinden birisiydi. Yani onlar başlattı. Biz ne yaptık? Kendi müziğimize bunu uyarlamaya çalıştık aslında. Yaptığımız şey sadece buydu. İşte Bilal Sonses'in yaptığı, Kurtuluşların yaptığı. Daha sonra dedim ki müzik buraya gidiyor. Tabii biz bunu hep Samsun Demir'le istişare ederek buraya getiriyoruz. Müzik başka bir yere evriliyor Mustafa dediğinde ben hemen kağıdı, kalemi, tası, tarağı alıyorum ve düşünmeye başlıyorum. Bir kopya olmaması lazım. Bedel, mühür, saçma sapan bu şarkılarda ben kendimden ne katabilirim? Ama okuma tarzımla, ama kullandığım seslerle. Bir şeyleri değişik yapmaya çalıştım. Yani tam tabiriyle sentezledim. Neler getirdi? Bir kere bana yepyeni bir kitleye merhaba deme fırsatı sağladı. Özellikle 13-18 yaş arasıyla tekrardan iletişim kurmamı sağladı. Bu yaptığımız düet çalışmalar aynı zamanda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın da hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı. Farklı konser mecralarını getirdi. Yeni bir kitle getirdi. Yani bugün ben konserlerde 5-6 yaşında hayranlarımla tanışıyorum. Yani benim oğlumdan küçükler. Hani baktığın zaman Mustafa Ceceli'nin ilk çıktığı zamanları ne bir esi, ne hastalıklı sağlıkta, yine dönü bilmiyor. Ama salıncağı biliyor. Rastgeleyi biliyor. Bunun gibi onlarca şey sayabilirim. Götürdüğü bir şey yok. Eğer oraya saplı kalırsan tabii ki götürür. Yani çağ değişecek, müzik değişecek ve sen halen daha oradaysan olmayacak tabii ki. Şu anda tabii çok mutluyuz. Akustik müzik geri geliyor. Bundan dolayı aşırı sevinçliyiz.
90'lar, 2000'ler, yani o sound da geri geldi.
Geldi. Semih Cenk'in başlattığı bir hareketti. Müzikteki karşılığı Mabel'de. Aslında ya hani Mabel bambaşka bir şey yapıyor. O bence nevi şahsına münhasır. Sadece ona ait, ona yakışan.
Madrigal'in Seni Dert Etmeler falan, böyle tabii, Mert yani, Demir'in o antidepresan işte, Mabel'i yaptı. Onlar da biraz böyle bir retro havası var onlarda.
Hepsinde var. O alternatif müzik aslında birazcık hayatımızdaki ana akım mecraların içine girmeye başladı. Yani synthwave, 90'lar, 80'ler, oradaki esintiler, eski synthesizer sesleri, daha monofonik dediğimiz şeyler. Ben çok beğenerek dinliyorum. Hani Semih Cenk'in özellikle işte hip hop arabeskide başlattığı, daha sonra Canın Sağolsun'daki synthwave'i yükseltmeleri.
Geçiyoruz zaman mesela son.
Tabii çok sahne. Çok güzel. Yani yaptıkları şey bir kere kendi üstüne çok yakışıyor. Semih Cenk'te de şarkı yaptım. Dayan diye bir şarkı yapmıştık biz onunla da. Onu ben reggaeton yapmıştım mesela. O da hip hop'tu. Dedim ki reggaeton yapalım. Ben illa bir dokunacağım yani. Tabii. İçim rahat etmez. İçim rahat etmez. Ya yani tabii şöyle, bu bir silkelenme dönemidir. Hani kalanlar kalacaktır. Gidenler gidecektir. Ama seninle yayın öncesi konuştuğumuz gibi artık şarkılar çok iyi arşivleniyor Kadir. Evet. Yani çok iyi arşivleniyor. Önceden TRT'nin ya da işte Number One'ın arşivlerinde CD'ler, kasetler varken şu anda cep telefonlarımız, yani nereden baksan hani 1930'ların şarkılarına kadar erişebileceğin dev bir kataloğa dönüştü. Tamam. Bunun büyük bir faydası var. Yani ben bugün desen ki ya yeni jenerasyona ne tavsiye ediyorsun? Abi açın dinleyin derim. Yani 60'larda 70'lerde Türkiye'deki müzik neredeymiş? Kayıt teknolojisi neredeymiş? Ne durumdaymışız? Şarkılardaki konular neymiş? Bak evet. İşlediğimiz konular hep tek düze, farkında mısın? Evet, bir evet. Barış Manço şarkılarını hatırla. Neler evet. anlatıyor? Cem Karaca şarkılarını hatırla. Neler Erkin anlatıyor? Koray, Erkin Koray neler anlatıyor?
Seni Her Gördüğümde diye bir efsane bir şarkı. Neler anlatıyor?
Yani o yüzden şimdi biz bir sarmalın içinde dönüyoruz. Aşk şarkılarımız evet. var. Ayrılık şarkılarımız var. İşte Arkanı Dön ve Çık şarkılarımız var. Yani genellikle ikili ilişkileri işliyoruz. Hani toplumsal evet. meseleyi işleyen bir şarkı artık yapılmıyor. Evet.
Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfur'larda kaldı.
Tabii yani Ahmet Kaya'nın eserlerinde evet. kaldı.
Evet. Evet. Sen tabii bir sürü sanatçıyla düet yaptın. Yeni nesil sanatçılarla düet yaptın. İş birlikleri yaptın. Ondan sonra yeri geldi iki kişiyle, yeri geldi üç kişiyle vesaire. Peki buradaki düet yapmadaki Mustafa Ceceli'nin kriteri ne? Şu anda bizi izleyen yeni nesil sanatçılar, genç arkadaşlarımız, Mustafa Ceceli ile düet yapmak isteyen arkadaşlarımız ne yapmaları gerekiyor? Senin birisiyle düet yapma kriterin nedir? Bize onu anlatır mısın?
Ben sese önem veriyorum. Tarza önem veriyorum. Karaktere, duruşa önem veriyorum. Ama tabii müzikal işbirlikleri aynı zamanda birbirinden bir şeyler öğrenmeyi de getirir. Yani benim onlardan alacağım bir şey vardır, onların benden alacağı bir şey vardır. Ve aynı zamanda hedef kitleyi büyütmeye yardımcı olur. Onlar daha farklı bir hedef kitleye merhaba derler. Ben farklı bir kitleye merhaba derim. Yani çok karşılıklı fayda sağladığını düşünüyorum. Ama kriterlerim de şu değil yani. Ben şununla asla şarkı söylemem. Hayır, uyması lazım. Bir kere sesimizin uyması lazım. Hmm. Yoksa baktığın zaman şimdi biz diyelim ki Leyla Mecnun'u yaptık Burak ve Kurtuluş'la. Tarzımız uyuyor mu? Şarkı tarzımız uymuyor. Ses renklerimiz uymuyor. Ama bir şarkıda hepimiz kendimiz gibi söyleyerek yorumculuğumuzda birbirimize benzemeyerek bir şey çıkardık ortaya. Ya da rastgele de İrem bambaşka bir tarzda söylüyor. Ben bambaşka bir tarzda söylüyorum. Ama eğer bir balat söyleyeceksem ki bugüne kadar yaptık. Mesela hani İrem gibi güçlü bir sesle uyuşuyoruz. Bengü'yle uyuşuyoruz. Ajda Pekkan'la uyuşuyoruz. Baktığım zaman bir sürü isim orada işte ses birlikteliği, seslerin birbiriyle olan uyumu ortaya çıkıyor. Ama diğer tarafta eğlenceli bir şarkı. Hadi girdik hep beraber söyleyelim. Eskiden öyle bir şey vardı ya, iki erkek düet mi yapar falan, böyle hikayeler vardı. Hatırlıyorum, Soner'le Murat'ın vardı yani öyle bir düeti. Gayet de oluyor, çok da iyi oluyor. İki medeni insan.
Ne konuşulmuştu o? Konserlerde gidişat nasıl? 29 Ekim'de tarih belli mi? Nerede olacaksın?
Vallahi şöyle, 29 Ekim'de galiba olmayacağız burada. Çünkü Moskova'ya gidiyoruz konserler için. Muhtemelen yetişemiyoruz dönüşümüzde. Bizim bu ara yurt dışı etkinlikleri ve yurt içinde işte yarın Kırşehir'e gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Sakarya'ya gidiyoruz. Sonra Moskova'ya gidiyoruz. Ondan sonra ezberden gidemedik.
Çok iyi, çok iyi.
Takvimden gidelim. Ondan sonra Almanya'ya gidiyorum ikisinde. Sonra Batum'a gidiyorum, sonra Bursa'ya gidiyorum. Daha sonra Amerika'da 3 tane etkinliğimiz var Kasım ayının sonunda. Orada Philadelphia, New Jersey, New York'ta 3 tane etkinlik yapacağız.
Çok iyi.
Sonra
yani, takvim bayağı yoğun.
Takvim hareketli. Avrupa'da daha fazla etkinlik olur zaten. Hani aralardaki şu anda da biliyorsun hani okullar açıldı, buradaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız döndü. O yüzden Avrupa genellikle kışın çok hareketli geçiyor.
Evet. Almanya'ya gidecek misin?
Almanya'ya gidiyorum.
Şu benim akrabalarla bir otur bir şey.
Tamam abi, neredeler?
Almanya'da, Köln'de, Hamburg'da, ondan sonra Berlin'de, bir de Hannover'de.
Abi senin akrabalar zaten Almanya nüfusunun bir dörtte birini aldık şu anda oradaki Türk nüfusunu. Ama Sivaslısın abi yani.
Evet yani doğru.
Normal şimdi bu abes bir şey.
Ama bir şey söyleyeceğim. 4 Eylül'ü unutamıyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim. Yani hem gurur duydum. Biz de ondan önce bir söyleşi yapmıştık. Biz de diyoruz ki şimdi radyocular böyle 6-7 tane radyocu. Oh be diyoruz, yıktık ortalığı. İzlemem. Vali Bey geldi. Belediye başkanı geldi filan. Ondan sonra akşam Mustafa Ceceli konseri alana girilmiyor. Dedik ki ya biz de abartmışız galiba dedik. Hani 500 bin kişi falan geldi ya. 500 kişi, 1000 kişi falan geldi. Biz de diyoruz yıktık ortalığı bile. Efsaneydi, çok güzel. Senin konserlerini izlemek de çok keyifli. Çünkü yani şeydeki ne derler ona? Dijital, eskiden albüm diyorduk da dijitalde ya da radyoda dinlediğiniz Mustafa Ceceli'yi konserde daha güzel dinliyorsunuz.
Tabii.
Üstüne katıyor.
Ya bana öyle demişlerdi. Ya işte ya bu adam playback mi yapıyor dediler. Dinliyoruz diyor. Ondan sonra ama diyor farklı name yapıyor diyor. Evet. Seyirciye bırakıyor. Arada konuşuyor diyor şarkının içinde. Ama diyor albümdeki gibi geliyor sesi falan. Diyorum ki o normali zaten. Hani olması gereken o. Yani anladın mı? Antrenmanda bir futbolcu nasıl oynuyorsa sahaya çıktığında da öyle oynar. Evet. Ya tabii buna ben şükrediyorum sadece. Yani işin esprisi bir yana.
Şarkı söylerken zorlanıyor musun sahnede?
Yok, hiç zorlanmıyorum.
Hiç zorlanmıyorsun.
Ya ben böyle var ya, affedersin, yatak döşek hastayken çıkıp şarkı söylediğimi biliyorum. Öksürükten boğuluyorum. Sahneye çıkıyorsun hiçbir şey olmamış gibi. Ya orada o adrenalin getirdiği, adrenalin kaynaklı, bir de mutlu oluyorsun. Şimdi sahne güzel bir yer.
Çok.
Kadir, stüdyoya girdiğimizde hep anlatırım ya, kulaklığı takıyoruz, yalnız başımıza söylüyoruz. Benim şarkım.
Evet, evet.
Çıktıktan sonra herkesin şarkısı. Herkese hitap eden, onların kalbine dokunan bir yer var orada. O güzelliği paylaşıyorsun. Sahnede seninle beraber hep bir ağızdan şarkı söyleyen insanların olması, senin şarkını bırakıp onların sana geri söylüyor olması belki bir müzisyen için, bir şarkıcı için en haz verici duygu olabilir.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben DJ'lik yapıyorum. İşte profesyonel DJ'yim. İşte sanatçıların konserleri öncesinde de, festivallerde, şurada burada çıkıyorum.
Çalıyorsun biliyorum.
Aynen. Ben sesi kıstığımda söylemeleri bile beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki. Söylemedikleri zaman veyahut da az eşlik ettikleri zaman çok moralim bozuluyor. Yani ama o heyecanı o kadar çok iyi anlayabiliyorum ki, düşün bir de senin şarkın, kendin söylüyorsun vesaire. Şöyle Mustafa Ceceli ile bizim hani arkadaşlığımızı, dostluğumuzu bildikleri için Mustafa Ceceli ile Mustafa Ceceli'yi görünce beni görmüş gibi olmuş gibi bir mesaj attılar. Çok acayip şaşırmıştım yani. Ben dedim insanlara bak nelere dikkat ediyorlar. Ya
çok güzel şeyler.
Güzel bunlar, şeyler evet. Bunlar, parayla satın alınamayacak şeyler bunlar yani.
İnsanın çok şükretmesi gereken konulardan evet. biri. Çünkü evet. Ben hep onu söylüyorum. Sanatçı arkadaşlarıma da hep onu tavsiye ediyorum. Ya bakın bu bir lütuf. Bu lütfun içerisinde bunu bir ego malzemesi yapmamak, bununla kibirlenmemek, böbürlenmemek gerekir. Çünkü bu doğuştan varsa var yoksa yok bir konu. Evet. Bu çalışılarak hadi ben işte gideyim şarkı söylemeyi öğreneyim, dersler alayım diyeceğimiz bir konu değil. Evet. Sende bir potansiyel vardır. Bu potansiyeli sen şan eğitimiyle, enstrüman eğitimiyle bir yere getirirsin. Ama o yoksa yoktur. Yani sende yetenek bir, dediğin evet. doğuştan sana kodlanmış, sende var olan bir şey. Ya var ya yok.
İbrahim Tatlıses'in o sesi gibi, muhteşem sesi gibi. Yani o zaman hep insanlar araştırırdı, yabancı müzik işte şeyleri insanlar araştırırdı vesaire. Doğuştan tabii. gelen bir kulak, hiçbir eğitim olmadan.
Çok önemli bir faktör. Yani,
önemli bir örnek bir de.
Şimdi bir de tarzlar da değişiyor. Yani evet. şarkı söyleme stilleri değişiyor. Türkçeyi kullanma biçimleri değişiyor. Ben bazen radyoda bir şarkı duyuyorum. Türkçe olduğunu bir süre sonra anlıyorum. Yani öyle bir söylüyorlar ki.
Evet.
Kelimeler yutulmuş, işte sesli harfler gitmiş falan. Ya ama ben ona da karşı değilim. Bence müziğin çeşitlenmesi, herkese hitap etmesi, her yaşta dinleyiciye hitap edecek müzik yapılması kıymetli.
Komik şarkılara ne diyorsun? Hemen oraya girmişken.
Mesela bir örnek.
Bende var, sarışınlar bende var, esmerler bende var, çıstak çıstak filan gibi son dönemlerde hayatımıza...
Senden duydum, senin şarkın olmasın mı? Şimdi Latife bir yana şöyle.
Yani eğer... mesela TikTok'tan yürüyor, eğlenceli içerikler üretiyorlar.
Bence çok güzel. Abi bak şöyle müzik... Evet. Her moda eşlik edebilir. Atıyorum kafan bozuksa o şarkıyı dinleyemeyebilirsin. Ama keyfin yerindeyse onu da dinlersin. Bir de ben dinleyicisi olan, kitlesi olan kişilere hani saygısızlık olarak da görüyorum. Atıyorum sen işte bu ne biçim şarkı dedin örnek veriyorum. Evet. Peki onu dinleyen insanlara ayıp. Onlar sevmiş, dinlemiş. Belli ki bir kitlesi var. Evet. Dolayısıyla bunu yapmak da gerekiyor. Yani her tarzda şarkı olsun. Yani ülkemizde de olurdu. Güldüğümüz şarkılar yok muydu? Vardı. Komik, esprili. Vitamin hatta vitamin vardı yani. İşte Ufuk Ercan vardı değil mi? Ya. Mesela onların yaptıkları. Normalde son evet. derece güzel, farklı pop müziğine yön veren şarkılar da yapıyorlardı. Ama eğlencesine, gırgırına bunu da yapıyorlardı.
Evet. Yani o yüzden da bir içerik gibi düşünüyorum ben de.
Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Zaten hani TikTok ayrı bir mecra, Instagram ayrı bir mecra, evet, Spotify, evet. Apple bunların hepsi ayrı ayrı yerler. YouTube da ayrı bir yer mesela. Ama işte önemli olan senin hangi şarkıyı seçip beğenip çaldığın. Evet. Radyoda çalmaya değer gördüğün hangisi yani?
Ömrüm. Şimdi bak bir tanesi vardı. Bizim şirkette Osman diye bir arkadaşımız var. Abi şarkının sözlerinde, yani o içeriğin sözlerinde çağırdığın kızlar gelmedi Osman falan diye. Şimdi bütün şirket adamla bir hafta dalga geçtiler yani. Çağırdığın kızlar gelmedi Osman diye. Osman en sonunda sabahları benden o şarkıyı istemeye başladı.
Çok mantıklıymış.
O da benimsedi yani o şeyi, komik yani. Peki bu süreçte yani bu 17 yıllık süreçte şarkıcılığın, aranjörlüğün, o stüdyodaki işlerinin, müzik sektöründeki, show dünyasındaki işlerin dışında herhangi bir yatırımın var mı? Başka ne işlerle uğraşıyorsun? Onu da merak ettim açıkçası.
Hiçbir şey yapmıyorum başka.
Gerçekten mi?
Şarkı söylüyorum, aranje yapıyorum. Bir tane stüdyom var. Başka odaklandığım bir şey yok. Yani en iyi bildiğim işi yapmaya çalışıyorum. Aranjörlüğü hiç bırakmadım bu süre içerisinde. Evet. Başka sanatçı arkadaşlarıma faydam olduğunda kendimi de çok iyi hissediyorum. Onların bir şarkısı başarılı olduğunda, patladığında hiç de demedim ya şu şarkıyı ben de söyleseydim. Ha bir tanesinde böyle gönlüm kalmıştır kalbimden beri. Yani Düşler Ülkesi'nin Gelgi Takıllısı şarkısından beri birlikte çalışıyoruz. Çok güzel şarkılar yaptık. Bir sürü hit şarkı çıkardık. Birlikte düetler yaptık. Neler neler yaptık yani. Ve bugün baktığım zaman diyorum ki ya kalbimin tek sahibine İrem diyorum senin tarzın hani bana ilk demolarını attılar İrem'in. Sahnede böyle na na na come on böyle şarkılar söylüyordu. Ben dedim seni daha farklı hayal ettim. Hani kalbimin tek sahibine sana olmaz ki diyorum falan. Yok olmadı. Onun dışında da demedim hani ya şu şarkıyı da ben söyleseydim falan diye. Hiç öyle bir şeyim de olmadı. Dediğim gibi müzik benim hani tek gerçek anlamda besin kaynağım aynı zamanda. Çok seviyorum. Yani örnek veriyorum aranjman yapmıyorsam da böyle bilgisayar kucağımdadır, bir şeyler kurcalarım, uğraşırım. Elbette herkesin gönlünde bir şey vardır. Yani benim de gönlümde, ne bileyim, yurt dışında bilinen bir prodüktör seviyesine gelmek var. Yurt dışında bilinen bir şarkıcı olmak farklı bir konu. Yani Orta Doğu'da biliniyoruz. Bayağı iyi biliniyoruz. Çok. Yani ben Kanada'ya konsere gittim. Salonun %70'i İranlı dostlarımızdı.
Evet. Türkçe öğretiyorsun insanlara, düşün yani.
Ve o yüzden yani özellikle Orta Doğu'da, Irak'ta, işte İran'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ciddi bir dinleyici kitlemiz var. Biz bunu aynı zamanda hani monitör de ediyoruz dijital mecralardan, kim nerede ne kadar dinliyor. Ama dünyaca ünlü, yani Avrupa'da, Amerika'da ünlü bir prodüktör olmak benim de hayallerimin arasında. Belki günün birinde olur. Neden olmasın?
İki soru var. Birincisi benim, bir öbürü de yine insanların sorduğu. Şeyi merak ettim. Arın. Bir ara bir müzikle uğraşıyordu.
Hala
bir
şey.
Şu anda kaç yaşında, ne yapıyor?
Arın 13 müzik yaşında. Peki? 8. sınıfa gidiyor. 7. seviye piyano sınavına girecek. İlk 6 sertifikayı aldı. Bayağı iyi çalıyor. Onun dışında bilgisayar programları kullanıyor, aranje yapıyor yani.
Aranje yapmaya başladı mı?
Tabii bana da sormamış durumda yani. Bir gün gittim, FL Studio kurmuş. Oğlum dedim, bunu niye bunu indirdin? Ne bileyim, Logic karmaşık geldi, bununla yapayım. Bas bakayım play dedim. Bir bastı. Dedim sen ne yaptın? İşte sample'ları indirdim, şunları dizdim, bunu buraya koydum, şunu çaldım falan. Ben de hiç ellemiyorum yani, bana Logic'ten bir şey sorarsa. Bana zor geliyor. Kullananlar, ona gidenler onu çok iyi kullanır.
Babaya zor geliyor, 13 yaşındaki çocuk.
Abi ben içinde kayboluyorum programın.
Logic de çok zor bir program.
Çok değil yani, atıyorum. Hani biz bir Pro Tools ve Logic yani kullanıyoruz. Hı-hı. Ben bütün programları kullandım hayatımda. Hani eski dönemden itibaren, ama çok uzun zamandır, belki 20 yıldır kullanıyorum. Yani elim kolum çok kolay hareket ediyorum. Yani kullanıcı dostu deriz ya. Tamam. Benim için kullanıcı dostu, ama Arın gitmiş FL indirmiş abi, takır takır çalışıyor yani.
Çocuğun enteresan belli o zaman.
Ya olmaya da bilir. Çünkü popüler meslekler var, mesela yazılım mühendisliği, işte yapay zeka ile ilgili branşlar. Dünyada böyle okullar var. Yani yapay zekanın olduğu.
Astronot olmak isteyenler de bayağı bir sayısı arttı.
Ya bu tabii normal.
Uzay teknolojileri merak edenler yani.
Yani sonuçta teknoloji çok geliştiği için geleceğin yeni çağın meslekleri de ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben ona, bana ilk doğduğundan itibaren sorarlar ne olmasını istersin diye. Ben de derdim ki kendi yolunu bulsun. Kendi yolunu seçsin. Canı ne istiyorsa onu yapsın. Ya ona bir şey dikte etmem. Gel beraber işte ne bileyim orkestrada çalarak başla bakalım bu işlere. Ya da sana bir şarkı vereyim, bunu düzenle demem. Onun talep etmesini beklerim. 8'e geldik bakalım seneye lise.
Çok seviyorsun sen Arın'ı.
Çok severim tabii ki yani, oğlum sonuçta.
Peki şimdi böyle bir arkadaş gibi, baba arkadaş gibi olmaya başladınız mı hani bu yaşa geldi?
Tabii de ufak ufak şöyle ya, hep öyleydi. Hep yani arkadaşıyım onun.
Ama şimdi
onun
biraz da büyüdü ya.
Şimdi seneye itibariyle galiba değişmişti. Seneye itibariyle biraz daha ergenlik çağıyla birlikte iş farklı bir boyuta gelir diye düşünüyorum yani. Yurt dışına giderken beni de götürürler, başlar diye tahmin ediyorum.
Çok güzel.
Mustafa Ceceli ile ilgili merak edilen, en çok merak edilen konulardan birisi de Mustafa Ceceli'nin arası siyasetle nasıl? Bir siyasi görüşü var mı, duruşu var mı? Herhangi bir siyasi partiye yakınlığı var mı? Ve Mustafa Ceceli şarkıcılık kariyerin yanı sıra ileride bir siyasetçi olabilir mi?
Hayatımda aklımın...
Kültür Bakanı olayım falan gibi yani, senin işine paralel olarak.
Hiç aklımın kıyısından köşesinden bile geçmedi. Birisine siyasi görüşünü sormayı abes buluyorum. Çünkü herkes gibi ben de kapalı bir zarfın içinde oy atıyorum. Aynen. Dolayısıyla ülkesini seven, ülkesine değer veren bir insanım. Herkese eşit mesafede olan, hiç kimseyi bir diğerinden ayırmayan bir insanım. Hı-hı. Hiç kimseyi fikrinden, görüşünden, inancından dolayı ben yargılamam. Benim her görüşten arkadaşım var. Her camiadan arkadaşım var. Hepsiyle de çok iyi geçinirim. Beni bir potanın içine koymanız imkansızdır. Hani gördüğüne inananlar vardır, duyduğuna inananlar vardır, okuduğuna inananlar vardır. Ama önemli olan aynı topraklarda yaşayan insanların birbirine karşı çok saygılı davranması. Ben herkese saygıyla yaklaşan bir insanım sadece.
Şimdi bir mesaj da hayvanseverlerden geldi. Geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da bir miting yapılmıştı. Hayvanlarla ilgili yeni bir yasa çıkmıştı. Apar topar çıkan bir yasaydı ve dolayısıyla da hayvanları çok koruyan bir yasa olmadı. Kimsenin de içine sinmedi ve bu yasanın işte Yargıtay'dan da geri dönmesi bekleniyor. Dolayısıyla bununla ilgili, yani bu yasanın iptaliyle ilgili ve daha hayvanları koruyan bir yasa olması için Yenikapı'da bir miting yapılmıştı. Hem hayvanseverler hem de vicdanlı insanlar tarafından diyelim. İşte Sertab Erener, Ajda Pekkan, Hande Yener gibi bir sürü, işte Seren Serengil, bir sürü sanatçı katılmıştı. Mustafa Ceceri de katıldı. Ve tabii Mustafa Ceceri'nin katılması da bir sürpriz oldu. Son dakika katıldı bildiğim kadarıyla. Ve tabii sana çok teşekkür ediyorlar. Böylesine önemli bir konuda duyarlı olman, hayvansever olman ve bu konuda da hani bu mücadelede insanların yanında olman hayvanseverleri çok memnun etmiş. Sana özel teşekkür ediyorlar bununla ilgili.
Deminki sorduğun soruya paralel olarak belki kafalarındaki ön yargı biraz kırılmıştır. Çünkü doğruya doğru, yanlışa yanlış demek gerekir. Eğer bunu yapmazsan iki yüzlüsündür zaten. Ben hayvansever bir insanım. Sonuna kadar da karşısında duracağım. Ben ömrümde ilk defa mitinge gittim. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyin karşısında durulan bir mitinge gittim. Bir, evet. Çünkü bu bir destek mitingi değildi. Evet. Bu yapılan bir yanlıştan geri dönülmesi için, sesini, soluğunu duyurabilmek için yapılmış bir şeydi. O dilsiz kulların sesi olmak için orada bulundum ve kendim istedim orada olmayı. Bilirsiniz o afişlerde benim adım yoktu. Çünkü yok. Bir gün önce izin alabildim. Bir gün önce izin çıktı. Ben sevgili Sertab Erener'i aradım ve dedim ki Sertab, dedim, ben gelmek istiyorum. Dedi ki Mustafa, inşallah olur. İnşallah gelirsin. Biz çok seviniriz dedi. Yani çünkü insanların kafasında şey var. Ya tamam abi, işte böyle bir durumda da sessiz kalmayalım artık. Evet, evet. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Biz iki tane sahiplendiğimiz köpeğimiz var. Ayrıyeten bir tane daha önceden çok yavruyken bizimle birlikte olan bir köpeğimiz var. Geçen sene kaybettiğimiz bir köpeğimiz var. Biz seviyoruz. Ve isteriz ki hani kalkıp da falanca ülkede de böyle yapılıyormuş falan, buralara hiç girmemek lazım. Biz videomda da söylemiştim, karıncayı bile incitmekten çekinen bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla bize yakışmaz. Çünkü bu bir şeylerin önünü açacaktır. Buradaki şiddetin önünü açacaktır, vahşetin önünü açacaktır. Bugün hayvanlara şiddet uygulayan, yarın insanlara da gözünü kırpmadan uygulayacak bunları. O yüzden ne gerek var? Bunları ıslah edelim, bunları kısırlaştıralım. Zaten ömürleri belli. 8-10 sene içinde bu popülasyon zaten kendi kendine azalır ve biter. Evet. Hani onları kalkıp da bu şekilde işte itlaf ederek, onları yok ederek olacak bir şey değil. Evet. Bunu da desteklemek istedim. Destek olan herkese ben de teşekkür ediyorum.
Ne demek? Ben de teşekkür ediyorum. Ben de bu arada o mitingdeydim ben de.
Yine denk gelemedik diyorsun.
Denk gelemedik, olsun. Yani ama oradaki bütün sanatçı dostlarımıza çok teşekkürler. İyi
hepsine, bütün hayvan derneklerine canla başla çalışıyorlar. Aynen. Onlar da gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Sevgiyle yapıyorlar. Evet. Hiçbir çıkarları, beklentileri yok. Aynen. Tek beklentileri bizlerle beraber o dostlarımızın da nefes alması.
Aynen. Sevgili Mustafa, programımızın sonuna geldik ama yani bu bizim bu konuklu program mevzusunu çok fazla arayı açmadan.
Evet.
Şarkılarda, her şarkıda bir yapalım diyorum.
Sen yani abi laptopunu, mikrofonunu al, her yerde buluşuruz yani.
Stüdyoya gelirim, yine yaparım oradan canlı yayın.
Tamam, anlaştık.
Ben seni yormam buraya.
Estağfurullah, yorulacak bir şey yok. 5 dakikada geldik.
Evet. Peki bu ömrüme, şimdi programın başından beri düşünüyorum. Çok iyi gidiyor ve daha da iyi yere doğru gidiyor. Gidecek de. Yine böyle bir kafana esip de bir hareketli versiyon yapar mısın diye düşünüyorum.
Zannetmiyorum. Bak, bu şarkıyı yapamam. Onu sevgili DJ arkadaşlara bırakıyorum.
Peki.
Artık biliyorsunuz, vokalleri, altyapıları ayıran 1000 tane program çıktı yapay zekadan. İstedikleri gibi alıp sana belki versiyonlar gönderirler. Beğendiğini çalarsın. Neden olmasın?
Evet, belki de ben yaparım. Eskiden Mustafa böyle bir remix konusu bu gündeme geldiğinde şey derdi. Ya Kadir yaptırsın. Kadir o işte şeyi, neydi onun adı? Kulüplerdeki sound'la ilgili.
Daha bilgi sahibi, daha çok dolaşıyorsun sonuçta.
Gerçekten keyifli bir program oldu.
Çok güzel oldu. Hem özlemişiz, hem sohbet etmeyi özlemişiz. Her yere dokunduk diye düşünüyorum. 50 dakika içerisinde. Arayı açmıyoruz, anlaştık.
Aynen. Çok teşekkür ederim Mustafa'cığım.
Ben teşekkür ederim.
Evet.
Damur Master programının bugün de sonuna geldi. Konuğumuz Mustafa Ceceli'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.